Ama işi anlar anlamaz hali görülecek şeydi. Avukat Mahzar Bey'in hanımı sıfatı yıllar yılı aralarındaki yükseldikçe yükselen yüce dağları kaldırıvermiş, iki kardeşi birbirinin kucağına atıvermişti. Uzun boylu, geniş omuzlu, yakışıklı abisi kız kardeşini kolları arasında sıkarken ağlıyor, heyecandan heyecana sürükleniyordu. Sonra işini gücünü bırakıp önlerine düştü. Eve gidildi. Birbirinden tatlı, birbirinden şirin üç oğlan çocuğunun cıvıltıları arasında gerçek bir bayram yaptılar. Yenge olgun kadın görümcesiyle görümcesinin kocasına iltifatta kusur etmedi. Her şey yıllar önceki durumunu aldı. Neriman bütün bunları yeni baştan tatlı tatlı düşünüyordu. İçkilerini içtiler, yemeklerini yediler. Sonra Darül Bedaiye, dipnot, şehir tiyatrosu, gittiler. İstanbul'da kaldıkları dört günün dördünü de bol bol gezmek, yemeklerini çokluk dışarıda yemekle geçirdiler. Ayrılacakları gün Mahzar son defa avukatı ziyaret etti. Vekaletname almış, dosyayı tetkik etmiş, o da Mahzar gibi Nazan'ın aracı durumda olduğunu öğrenmişti. İşe dört elle sarılacağını, durumdan Mahzar'ı sık sık haberdar edeceğine söz verdi. Mahzar hapishaneye tekrar uğramadı. Ne lüzum vardı? Elinden gelen her türlü yardımı yapmıştı. Anlayışlı davranan müdürden tekrar istisnai hareket beklemek fazla olurdu. En iyisi uğramamaktı. Son geceyi kayınbiraderinde geçirdiler. Geç vakte kadar yenildi, içildi. Neriman'ın çocukluğuna dair hatıralar anlatıldı. Hele öyle sıkı bir devirde, babaları gibi dindar bir adamın Neriman'ı Damrasyon'a birkaç senede olsa yollamış olmasındaki ileri fikirlilik övüldü. İstanbul gezisi gidiş dönüş dahil 8 gün sürmüştü. Mahzar kendini çok iyi hissediyordu. Hafiflemişti. Kara düşüncelerinden tamamen, vicdan azaplarından kısmen sıyrılmıştı. Ondan da tamamıyla sıyrılabilirdi ama Haldun'un bakışları bükük gibi gelen boynu içini burkuyordu. Zeki çocuk annesine dahi hiçbir şey sormaması gerektiğini hissediyordu. Yoksa biliyordu İstanbul'a gittiklerini. İstanbul'a gittiklerine göre acaba annesini görmüşler miydi? Gördülerse ne demişti? Niçin hala gelmiyordu? Hiç gelmeyecek miydi? Bir gün bir biçime getirerek Neriman'a kedi gibi sokuldu. Cici anne, efendim, size bir şey sorsam, evet, bey babama duyurmazsınız değil mi? Zeki kadın temin etti. Duyurmamı istemiyorsan elbette duyurmam Haldun. İstemiyorum. Nedir? Hayli tereddütten sonra sordu. Benim annem artık hiç gelmeyecek değil mi? Her şeyi anlayan Neriman, oyalamanın manasız olduğu kanısındaydı. Gelmeyecek yavrum, dedi. Gelmek istemiyor. Niçin gelmek istemediğini biliyorum ben. Niçin? Başka çocuklar buldu orada da onun için. O günden sonra annesine dair tek soru sormadı. Başka çocuklar gibi içine de atmadı. Yalnız zaman zaman derinlerde, çok derinlerde bir sızı duyuyordu. O da anne lafı oldukça yahut rüyasında gördükçe. Bu ta babasının ölüm haberini alıncaya kadar sürdü. Babasının ölüm haberi. Başta partisi olmak üzere şehri birbirine katan dedikodusu günler, haftalar hatta aylarca süren bu ölüm görünüşte bir kazadan öte bir şey değildi. Fabrikatör ile Şakir Paşa varislerinin davası ile ilgili olarak otomobille gittiği bir tarla keşfinden dönerken ahşap köprü yıkılmış, otomobil 150 metrelik yükseklikten nehire uçmuş, avukat Mahzar, hakim, zabıt katibi, şoför ölmüşlerdi. Hem de ne ölüş, beyinleri patlamak, boyunları kırılmak, parça parça olmak suretiyle. Yapılan tahkikat suikast kokusu taşıyordu. Köprüyü tutan ahşap ayaklarda testere izleri vardı. Vardı ama fail. Fail kim yahut kimlerdi? Dedikoduya bakılırsa bu iş fabrikatörün başının altından çıkmıştı. Çünkü namuslu avukat, satın alınamayan namuslu hakim, tuhaf tesadüf, namuslu zabit katibi aynı arabadaydılar ve kaza keşfe girişte değil, dönüşte olmuştu. Bir darbede her üçünü birden saf dışı etmek isteyen ve muvaffak olan bir suikast. Şehir dedikoduyla çalkalanana, tahkikat incelene dursun, ölenle ölünmezdi ya, sabahlara kadar gözyaşı döken Neriman, başının çaresine bakmak zorunda olduğunu, eski patronu, bar sahibinin ziyaretinden anlamıştı. Ama bin dereden bir su getirerek tekrardan bara dönmesini istiyor, gerçekten yüksek ücret teklif ediyordu. Neriman şiddetle red ve hemen o gece durumunu tayin etti. En kısa zamanda İstanbul'da ağabeyinin yanına dönecekti. Zaten irtibat halindeydiler. Abisi avukat kocasından dul kalan kız kardeşini sabırsızlıkla bekliyordu. Gelmeliydi. Ölenle ölünmezdi. Allah bir kapıyı kapadıysa başka bir kapıyı açardı. Elbette doğruydu, gidecekti. Ama öbür tarafta kocasının birdenbire sahipsiz kalıveren annesi vardı. Ellerine kapanıp hüngür hüngür ağlıyor, bundan böyle ne türlü davranması gerektiğini gelininden soruyordu. Çünkü gelini oğlunun nikahlı karısı sıfatıyla mala mülke el koyar, basar gidebilirdi. Dava mı edecekti? Ne hakla? Oğlu memur değildi ki, maaş istesin devletten. Karısı çocuğu varken kendisinin sıfatı ne olabilirdi ki? İddialarda bulunsun. Bulunsa, kötüleşse bile ne çıkacaktı? Gelin işte mahkeme git hakkını ara der, içinden çıkarsa ne yapardı? Onun için yalvarıyordu. Neriman vicdansızlık etmek niyetinde değildi. Bir gün kalktı, Hacer Hanım'ın evine gitti. O dipdiri kadın gerçekten çökmüştü. Yanında Rıza ile karısı, Rıza karısının ağzından girmiş, burnundan çıkmış, bir meyhane parası koparmak düşüncesini ona da kabul ettirmiş, teselli ediyorlardı. Bir zamanlar arkasından atıp tuttuğu gelinini ayağına gelmiş görünce çok sevindi. Yer gösterdi. İltifatların çeşidini sıraladı. Neriman, garson Rıza ile karısının yanında konuşmak istemedi. Rıza efendi, dedi. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? İkisi de içten içe fena halde sinirlendilerse de kalktılar. Neriman sözü uzun uzun dolaştırmadan asıl maksadına girdi. Oğlunuzun ölümüyle durumunuzun ne hale geleceğini tahmin ediyorum. Ölen adam benim kocam, sizinse oğlunuz. Daha açık konuşalım. Hayatta tek dayanağınız. Bundan böyle bakanınız yok. Ben en yakın zamanda abimin yanına gitmeye karar verdim. Sizinse gidecek yeriniz, başınızı sokacak sığınağınız yok. Biliyorum, onun için. Hacer Hanım ağlamaktan kan çanağına dönmüş gözleriyle bakıyor, dikkatle dinliyordu. Ya oğlunuzun mallarıyla hiçbir alakanız yok derse? Her şeyden evvel bir insan olarak sizi de düşünmem lazım. Biliyorsunuz, oturduğumuz konak kira. Oğlunuzun henüz gayrimenkulü yoktur. Menkulüne gelince ev eşyasından ibaret. Asıl mühimi nakit parası. Eşyalarını hepsini satacağım. Paraya çevireceğim. Eldeki nakide ilave edip Hacer Hanım'ın heyecanı son kertesindeydi. Bir kısmını size vereceğim. Yerinden ok gibi fırladı. Gelininin boynuna sarıldı. Yanaklarını öptü, öptü. Kulaklarına inanamıyordu. Bar kızı demek. Kötü kadın diye ardından etmediği laf bırakmadığı Neriman, Allah seni iki cihanda aziz etsin yavrum. Allah taş diye tuttuğunu altın etsin. Bu parayı idareyle mi kullanırsınız? Faizi mi verirsiniz? Yoksa bir işe mi bağlarsınız? Hacer Hanım'ın aklından garson Rıza geçti. Ondan daha yakını kalmamıştı zaten. En iyisi parayı ona verir. O da arzulayıp durduğu meyhaneyi açar. Çalışır, kazanır, kendisine de nafakasını temin ederdi. İçinde bir sevinç, bir tüy hafifliği, pırıl pırıl bir bayram neşesi başlamıştı. Artık geçim sıkıntısından kurtuluyordu. Hiç kimseye muhtaç olmayacak, hele tekrardan çamaşırcılık yahut hizmetçiliğe dönmeyecekti. Haldun'a gelince, Hacer Hanım yeniden dikkat kesildi. Sahi o da vardı. Ne olacaktı? Genç kadın abinin yanına giderken üvey oğlunu da birlikte sürükleyemezdi ya. Sonra belki de evlenir yahut tekrardan bara dönerdi. Bu takdirde Haldun ayak dolaşıklığı etmeyecek miydi? Kendisinde kalması lazımdı herhalde. Lazımdı ama kendisine de ayak dolaşıklığı edecekti. Asıl kötüsü, yakında mektebe başlarsa masrafı da ona göre olacaktı. Neriman gene imdada yetişmiş, sırtından koca bir dağı daha kaldırmıştı. Kocamın biricik evladı. Ondan bana kalan tek yadigar. Eğer müsaade ederseniz benle kalsın. Hiç merak etmeyin, ona öz evladımdan daha yakın bir alakayla bakacağım. Ne babasının ne de annesinin yokluklarını hissettirmeyeceğim. Hacer Hanım rahat bir nefes aldığı halde, "Vallahi kızım," dedi. "O kadar iyisin ki sana karşı hayır demeye dilim varmıyor. Yoksa biliyorsun, oğlumun tek yadigarı." "Haklısınız ve şüphesiz ki benden çok daha yakınsınız Haldun'a. Ben nihayet elim. Müsaade etmezseniz kalsın." "Aman kızım, o nasıl laf? Ben onunla meşgul olabilir miyim bu yaştan sonra? Yarın mektebe başlayacak. Mektebe başlamasıyla beraber hem masrafı hem de çeşit çeşit arzusu olacak. Gideceğiniz yer İstanbul, mektep bol, her şey bol onun için. Yani benimle kalmasına razı oluyor musunuz? Ara sıra bana sıhhat haberini bildirmek şartıyla." "Aa, elbette hanımefendi." Neriman kalkıp gittikten sonra Rıza ile karısı tekrar geldiler. Koca karının eline topluca geçecek para haberini alınca yaltaklanmaları arttı. İçleri içlerine sığmıyordu. Hatta Naciye, "Bir domuzluğu var," dedi. Hacer Hanım merakla sordu. "Ne gibi yani?" "Ne gibi olacak? Böyle kuzu gibi gelip seni razı etmeye çalışmasından şüphelenmedin mi?" "Yoo." "Darılma ama büyük hanım, çok safsın. Kocasının o kadar malına mülküne oturdu, seni bir parça paçavrayla çırak çıkarıyor. İşi mahkemeye döksen daha çok kazanırsın. Üstelik Haldun'u da alıyor." Rıza, "Saçmalama," dedi. "Mahkemeye müracaat etse belki bu da geçmez eline." Hacer Hanım da aynı kanıdaydı. "Geçmez Naciye. Sonra kim bilir ne kadar uğraşmak lazım gelecek. Haldun'a gelince canı sağ olsun da onun yanında kalsın. Yarın mektebe başlayacak. Ben onunla nasıl uğraşırım? Kadın açık göz, çocuğu da yok. İstanbul gibi yerde okutur da adam da eder. Biz kendi işimize bakalım." Rıza ellerini ovalayarak, "Doğru," dedi. "Açalım meyhanemizi, verelim kafa kafaya. Oh!" Naciye'nin gözleri parlıyordu. "Ben mezeleri filan hazırlarım değil mi Rıza?" "O Allah'ın emri." "Bulaşıkları yıkamam ama." "Buluruz bir bulaşıkçı. Sabahleyin erkenden çarşıya iner, pazardan her şeyleri ucuz ucuz alır getiririm. Benim vazifem dışarıdan öteberi temin etmek. Akşamları da tezgah başında garsonlara meze, şaraf verip hesap almak. Şerefsizim, dünyanın parasını kazanacağız." Hacer Hanım, "İnşallah," dedi. "Aman inşallah. Bakın, benim sizden başka kimsem yok. Tek güvencem sizsiniz. Sermaye benden. Çalışıp kazanmak sizden. Evimin kirasını, günlük nafakamı temin edin de." Rıza heyecanla, "Korkma," dedi. "Hiç korkma. Nafakanın ev kirasının sözü mü olur? Yemeğini sefer tasıyla öğle akşam garson getirecek, taze taze. Bulaşıklara filan da el sürme. Ye sefer tasını, ver garsona, meyhanede yıkanır. Bu meyhane yahu boru mu? Çok değil, 6 ayda dükkanı 2 misli genişletiriz. Meyhaneciliğin çok hileleri var. Şarabı alırsın, şu kadardan 1 misli su eklersin, gelir sana şu kadara. Bedavaya getiririm evelallah. Nasıl? Nasılına rufailer karışır. Bu da benim meslek sırrım. Önündeki adi teneke mangalı bacaklarının arasına az daha çekip bıyığını keyifli keyifli burdu. Doldur suyu, at içine bir avuç kireç yahut afyon, afyon da olmazsa delice. Tamam, ulan amma da keskin şarapmış ha, diye enayiler bardak bardak götürecek. Ciğerleri parçalanmaz mı? Kimin umurunda bir Hacer Hanım? Onların ciğerleri parçalanmasa benim, senin, bizim karının dümeni doğru gidemez. Esnaflık bu, ticaret. Ticarette gözyaşına baktın da incesini düşünmeye kalktın mı, yandın. Bütün mesele koyduğun sermayenin katlanmasında. Hiçbir şey anlamadığı halde Naciye, "Doğru," diye mırıldandı. Bir hafta içinde her şey Neriman'ın tasarladığı gibi oldu. Hacer Hanım'a vaat ettiği parayı verdi. Kendine ait olanları da bankaya yatırıp bir gece Haldun'la birlikte avukat Nihat'la karısının gözyaşları ve uğur temennileri arasında trene bindi. Hacer Hanım'la garson Rıza ve Naciye son kampanadan az önce yetişebildiler. Hacer Hanım torununu son defa kucaklayıp üst üste öptü. Ağladı. Sonra kampana, lokomotifin düdüğü, şeftren ve tren ağır ağır hareket etti. Haldun bir zamanlar babasının oturduğu kompartıman penceresi yanında oturuyor, pencerenin ay yıldızlı camı üzerindeki zifiri karanlığa bakıyordu. Babası da gitmiş, bir daha gelmemişti. Niçin gelmemişti? Nereye gidiyorlardı da gelmiyordu? O da annesi gibi kendinden daha güzel, daha cici çocuklar mı bulmuştu? Herhalde, herhalde bulmuştu. Bulmasa niçin gelmesindi? Neriman göz ucuyla tetkik ediyor ama baktığını belli etmiyordu. Ne düşünüyordu acaba? İçli boynunu bükük bir hali vardı. Annesinden sonra babasını kaybedişi, eğer haminnesinin yanında kalsaydı, herhalde sokaklarda sokak çocuklarıyla kim bilir nasıl haylaz bir çocuk olur, belki de okumazdı. Ama kendisi okutacaktı. Mahsar'ın bir zamanlar arzuladığı gibi doktor yapacaktı onu. Çocuğun ağır başlı, zeki hali okuyacağına işaretti. Günün birinde iyi bir kısmet çıksa, evlense bile bu çocuğu ihmal etmeyecek, okutacaktı. Alacağım adam onu istemezse bile abimi rica eder, yanına bırakırım. Abim beni kırmaz. Hoş, evlendiğim nerede? Evlenebilirim de bar kızı değilim artık. Merhum avukat Mahsar Bey'den dul kalmış bir tazeyim. Kim bilir belki de. Haldun'a dikkat etti, uyukluyordu, düşebilirdi. Kucağına aldı. Haldun sarı saçlı, yuvarlak başını cici annesinin iri memeli göğsüne gömüp uykuya geçti.